Herkese merhaba, tekrar beraberiz. Harika bir konuğumuz var, Özge Akçizmeci Üstün. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ben ilk sorumu hep klasiklerden seçiyorum. Çünkü şuna inanıyorum, bir insan kendisini en güzel şekilde ifade edebilir dışarıdaki bir yorumdan ziyade. Özge Hanım kimdir diye başlıyorum.
Ben bu konu hakkında biraz düşündüm. Ve böyle insanların aslında Türkiye'de bunu genellikle iş kimliği üzerinden tasvir ettiğini gördüm.
Çok güzel. İşte bir araştırmacı kimliğin ilk çıktıları gelmeye başladı.
İlk içgörümü verdim. bu açıdan bakacak olursak ben aslında bir pazar araştırmacısıyım. Bir veri anlatıcısıyım. Aynı zamanda exit yapmış bir kadın girişimciyim iş kimliği açısından. Ama tabii bence hepimizin olduğu gibi benim de birçok kimliğim var. İşte bir anneyim, bir kız çocuğuyum. Kendi çapımda sanat yapmaya çalışan, işte çiçekleri seven, insanları seven biriyim diyebilirim kısaca.
Bu aslında bana şöyle bir çerçeve çizdi cevabın niteliği ve içeriği. Yaptığın iş bu anlatımla birebir alakalı. Çünkü tek bir açıdan bakmak yerine alternatife bakıyorsun. Efendime söyleyeyim, özel hayattan da bir şey alıyorsun, oradan da bir şey alıyorsun. Sen ne zaman bir araştırmacı kimliğin var dedin acaba hayatında?
Çok güzel bir soru. Ben ekonomi okudum. Aslında biraz mantıklı ekonomi okudum. Yani işte daha yüksek puanlıydı. Onu seçebiliyordum. Ekonomi okudum ama hep böyle hayatta işte biraz daha politika, biraz daha analiz, matematik gibi şeyleri daha çok sevdim. Onun üzerine bir master yaptım. İlk işi yurt dışındaydım o esnada master'da. Sonra ilk işimi olarak hani orada daha rahat buluyorum diye bir bankacılıkta yaptım. Yani ilk işim bir bankacılıktı. Sonra hiç bana göre olmadığını buldum. Hep böyle bir pazar araştırmacı arkadaşım vardı Nielsen'da çalışan. Anlatıyordu ve hayranlıkla işini dinliyordum. Ve aslında çalışma hayatım birinci yılında benim istediğim işin bu olduğunu gördüm. Onda da şu etken oldu bence. Ben ne böyle çok iyi bir mühendis olacak kadar sol beynim çalışıyordu. Ne de bir sanatçı olacak kadar bir sağ beynim. Aşırı dengeli bir sağ sol beyin yapımı olduğunu fark ettim. Bu da bir araştırmacı için aslında çok bulunmaz bir nimet. Çünkü biraz yaratıcılık gerekiyor, biraz da tanıyaz etmek gerekiyor. Herhalde üniversite ve master mezuniyetimin birinci yılı sonrası tamam. Hemen araştırmacıyım.
Ben buyum dedim.
Dedim evet.
Peki öncesinde mesela şimdi geriye doğru baktığında şeyler çıkıyor mu? Aslında ben şurada da bu işe göre hareket etmişim. Ne bileyim üniversite tercihinde mesela. Yani bir üniversite zamanı kalacağın evde yurt dışındaki şehri seçerken gibi.
Evet aslında orada bence benim iş hayatında bahsettiğim ikinci kimlik olan girişimcilik biraz daha ön plana çıkıyor. Şimdi işte Taksim'e yakın bir yerdeyiz değil mi? Pera'ya yakın bir yerdeyiz. Ben aslında bu anılarımı birden gündeme getirdi. Biz aslında üniversite zamanında oy verecek siyasi parti bulamadığımızdan burada İngiliz konsolosluğun yanında bir siyasi parti kurma girişimimiz vardı. İşte ben 19 yaşındayken. Ya da işte mesela bu hani bence girişimcilik için iyi bir örnek.
Çok iddialı bir örnek. Evet. Çok güzel olmuş.
Bayağı da gitti bu arada hani bir 3-4 senede bu sürdü. Ya da işte üniversitelerde atıyorum bir şeyin eksikliği mesela parti yoksa parti organize etmek gibi böyle hani aslında hep bir şeyin eksikliğini doldurmak için yapıyorduk. Gene üniversite seçiminden bahsettin. Benim üniversite sınav sonucum iyiydi bayağı hani dereceliydi. O yüzden ODTÜ'ye, Boğaziçi'ne her yere her istediğim yere girebiliyordum. Ama o zaman sonra ben yazmıştım da tercihlerimi işte Boğaziçi 1, Boğaziçi işletme, Boğaziçi ekonomi vesaire gidiyor. Sonra kapıma bir broşür geldi. Sabancı Üniversitesi diye bir yer gerçekten çünkü sene 2000 oralar dutluk yani hani sinekler uçuyor hiçbir mezunu yok daha bir senedir açık. Ve ben hani hatırlarsın seninle yaşımız herhalde tutuyor böyle kara kalemle o tercihler dolduruluyordu ya benim de ismim Nebahat Özge Akçizmeci yani hani çok kara kalem çalışması var. Oradaki bütün tercihleri sildim silgiyle ve tek tercih Sabancı yazıp yolladım. Hani bu da aslında bir girişimci ruhtu bence. Çünkü hiç bilinmeyen, sadece konseptini beğendiğim.
Abi bu arada evet konsepti çok güzeldi. Ben de evet. Üniversite zamanı tanışmıştım o konseptle. Nasıl oluyor böyle acaba falan? Hepsini birden bir potada eritip sonra seçtirip falan.
Aynen o yüzden aslında böyle yıllar yılı kendimi biraz daha girişimcilikle de özdeşleştirdiğimi gördüm.
Bu da harika bir şey. Çünkü aslında bir girişimcinin çok iyi içgörü okuyabilmesi gerekiyor
doğru.
Ki... Pazardaki boşluğu bulalım, oradan yürüyebilelim. Oradan yürüyemeyen sadece araştırmacı olarak kalıyor. Yürüyebilen aynı zamanda girişimci olarak devam ediyor. İkisi birdenim diyorsun. Çok
evet.
Güzel. Yavaş yavaş şeye gelelim. Exit dedin. Exit bizim programımızın da izleyicilerimizin de sevdiği bir konu. Hı-hı. Aslında Türkiye için de çok özel bir konu. Çünkü her hayalin bir zirve noktası olur. Ondan sonra bir sonraki dağın zirvesine tırmanmaya başlanır. O exit'i küçük bir alsak.
Tabii. Gene böyle Nielsen gibi yurt dışında bir 6 ülkede yaşadım ben. Genellikle Nielsen bünyesinde çalıştım. İşte Belçika'da yaşadım, Lüksemburg'da, işte Varşova'da vesaire. Sonra Türkiye'ye geldiğimde Ipsos'la çalışma imkanı buldum. Bunların hepsi global pazar araştırma firmaları, hani dinleyicilerimizden bilmeyenler varsa. Sonra ben burada bir sürü yenilik yapmaya çalıştım. İşte sene 2015, ya sosyal medya üzerinden mi araştırma yapsak? İşte biraz daha online'a geçiş var vesaire. Hani hep bir tırmaladım. Ama orada tabii ki global firmalar, biraz da bürokrasi var. Tam istediğim sonucu elde edemeyince ben dedim ki o zaman ben kendi şirketimi kurayım. Orada bunu deneyeyim. 2016 gibi şirketten bir sabbatical aldım. 3 ay bir işte Amerika'ya gittim, Yunan adalarına gittim. Ne yapmak istediğimi düşündüm ve çok geniş bir yelpazede düşündüm. 2017'de de kendi pazar araştırma firmamı olan Vizsite'i kurdum. Vizsite biraz böyle wizard, işte büyücü. Site, insight'ın birleşimi gibi, yani data büyücüsü gibi bir yerden bu ismi verdim. Sonra da onu anonim şirket olarak kurdum. Kanunlar yeni geçmişti. Tek kişilik anonim şirket kurulabiliyordu. Onu değerlendirip Ayşe olarak kurdum. Niye bundan bahsediyorum özellikle? Çünkü ben aslında Vizsite'daki amacım 3 yıl içerisinde Vizsite'i satmaktı. Hatta böyle bilgisayar şifrelerim, işte 2020 Vizsite satıldı falan gibi böyle şifrelerim vardı hani bilgisayarı açarken. Daha sonra da işler yolunda gitti gerçekten.
Manifestleme, manifestledik. Operasyonları.
2020 yılında İngiliz menşeli global bir pazar araştırma firması olan ve borsaya, İngiliz borsasına kote olan YouGov'a 17 Kasım 2020'de de Vizsite'i sattım diyebilirim.
Çok güzel. Ben Vizsite'la bir podcast sayesinde tanışmıştım.
Evet.
2019'un sonlarıydı yanlış hatırlamıyorsam ya da 2020'nin başı da olabilir. Demek ki Vizsite'in en zirve anıymış o da. Güzel olmuş.
Güzel bir zamanıymış.
Evet.
Arka planda exit yapmaya çalışıyor.
Evet, evet. Çok güzelmiş.
Da çok da güzel çalıştık.
Araştırma dünyası bana hep hantal geliyor. Hakikaten burada senin de içgörülün önemli tabii. Hantallıktan kastım da şu. Çünkü sahaya çık, veriyi topla, direkt insanlarla konuş. Ama o insanın background check'ini yapamıyorum. O veriyi doğrulamak için daha çok insanla konuş, efor kaybı vesaire vesaire. Aslında biraz buna mı karşı çıkmaya çalıştın?
Evet.
Ve şu anda sektör nereye geldi?
Çok haklısın. Ben de aslında mesela ne bileyim bir reklamcı bir odaya girer markada. Herkes çok mutlu olur, yüzleri güler, işte çok izzet-i ikram. Bir araştırmacı girer böyle biraz ölü toprağa serilmiş gibi hani data anlatacak.
Yine bir sürü istatistik verecek.
Ha, yani ay sıkıldı.
Pie chartlar, grafikler.
Esneyeceğiz gibi. Biraz ona karşı biraz bu şimdi pazarlama dünyası çok büyük bir hız ve devinim içerisinde ve sürekli değişken. Buna karşın araştırma dünyasının aynı hızda değişemediğini ve aynı hızda cevap veremediğini gördüm. Aynı şekilde hani sahaya çıkıyordu anketörler, böyle hiç konuşmadığımız bir dilde tüketicilere sorular soruyordu. İşte aşağıdakilerin hangisi sizin satın alma niyetinizi en iyi şekilde açıklar falan. Kesinlikle katılıyorum. Yani ne bu soru cümlesi ne bu cevap hiçbirimizin günlük
Türkçe değil.
Lugatında
evet.
Olmayan şeyler. Biz de bunun üzerine Vizsite'i aslında birkaç nedenden kurmuştuk. Yani bir tanesi bu hıza cevap vermek. Şimdi herkesin o zaman panelleri var bazen ufak ufak ya da sahada araştırma yapıyor. Ama ben şöyle düşünmüştüm. İyi de yani sosyal medya birçok çekiz çoktan yapılmış. İşte insanların yaşını, cinsiyetini, işte belli bir like ettiği şeyleri gördüğümüz bir mecra. Ve yani en büyük panellerden biri aslında. Türkiye zaten biliyorsunuz en büyük sosyal medya kullanıcılarından bir tanesi. O zaman buradan niye araştırma yapmayalım dedim. Hem de böylece çok büyük bir hız kazanacaktık. Niye aynı anda bir araştırma linkini atıyorum 5 milyon insana birden verip toplayabiliyorduk. Ve sadece böyle çekilişlerle onlara da bir hani değer katarak aslında bu datayı böyle toplayarak Vizsite bir adım ileri
gitti. Tam olarak beni cezbeden şey buydu.
Evet değil mi? Sen de o
hızlı, zaman hızlı, efektif, seri ve tanım kümesini istediğim kadar artırabilirim ve bu All of a sudden gerçekleşebilir.
Mesela işte o zaman ilk kurulduğu zaman Haziran 2017 gibi kurulmuştu. Temmuz 2017'de Garanti Bankı, benim ilk işlerimden biri, Garanti Bankası Caz Festivali sponsorluk ölçümü. Şimdi şöyle bir insan kitlesi arıyoruz. Yani Türkiye'de caz seven ve caz festivallerine giden insan arıyoruz. Ya bunu sahada, yani çok klasik tabirle anketlerle, açık havada anketörlerle bulmamız samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Ama sosyal medyada mesela o zaman Facebook
hedeflemeyi doğru
hedeflemeyle yapınca, yani nasıl bir marka reklam hedeflemesi yapıyorsa biz de araştırma hedeflemesini öyle yaparak aslında bu sorunu çok güzel bir şekilde çözüp onlarla hani 6 yıl çalışma imkanı bulmuştuk mesela.
Mesela ilk araştırmanın, Vizsite'in ilk araştırmasının hala aklında kalan bir çıktısı var mı böyle? Vay be, neyi keşfettim gibi.
Yani çok o konu değil ama mesela rap'in geldiğini adım adım o 6 yılda gördük.
Çok güzel.
Rap'in yani istatistiki olarak tak tak tak tak ve böyle belli kitlelerde, hatta yaştan da bağımsız bir kitlede giderek yaşın da artarak o rap'in geldiğini o zaman görmüştük mesela. Zaten şu anda da en çok dinlenen müziklerden bir tanesi Türkiye'de.
Ya aslında şimdi buradan aklıma şöyle bir kapı geldi diyeyim. İnsanların hayatı çok hızlandı. Sosyal medya bunu ekstra hızlandırıyor. Yani çok kolay tüketmeye başladık. Rap sanki bu hızlanma sürecinin, bu intervalin soundtrack'i gibi geliyor bana. Yani bir caz eşliğinde bu hızı yakalayamazdık. Acaba onun da bir alttan alta etkisi var mıdır? Bir araştıralım hocam.
Ben, buna bir bakalım. Bence kesin vardır. O hani o hızlı konuşma, işte o hani akışta kalması, çok fazla donenin, çok fazla kelimenin daha kısıtlı bir zamana sonuçta sığdırılmış bir biçimi olması itibariyle bence çok önemli. Ama böyle bir de polarize bir durum da yaratıyor. Yani rap dinleyip sonra meditasyon da yapmaya çalışan da bir kitle oluşmaya başladı bir yandan. O yüzden onu dengelemek gerekiyor her şeyi. Rap'i de dengelemek gerekiyor diye düşünüyorum.
Peki markalar araştırmaya inanıyor. Veyahut en azından öyle olmak zorunda görünüyorlar. Ortaya bir çıktı vermeden pazarlama departmanı adım atmak istemiyor. Veyahut bir başka departman bu araştırma sonucuna bakmadan bir ürün geliştirme sürecine girmiyor. Gerçekten işin aslı böyle mi? Yoksa markalar zaten firmalar kafalarındaki bir projeksiyonu realize edebilmek için mi araştırmaya başvuruyorlar?
Bence bu tam olarak iyi karar veren markayla kötü karar veren markanın tanımı. Kötü karar veren markalara da rastladım ya da bu süreci kötü yöneten çok çok iyilerle de çalışma fırsatım oldu. Genellikle bu yani pazar payı da daha yüksek olan veya işte kararlarını daha emin adımlarla atan, daha global de olabilir, lokal de olabilir, bunun bir ayrıdı yok. Markalar araştırmaya ve içgörüye çok inanıyorlar. Burada da bir hipotezi dayatma gibi bir dertleri yok. Çünkü zaten pazar araştırması en nihayetinde olanın fotoğrafını çekiyor. Bunu ben şunu hiçbir zaman iddia etmiyorum. Yani pazar araştırması olanın fotoğrafını çekiyor ama bunu sadece bunu rakamları okuyup bir karar vermek çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Her zaman o wizard'daki gibi yani o büyücülükteki gibi o sihir elementini, o okuma elementinin olmasını düşünüyorum. Mesela son zamanlarda biz işte Medina Turul DDB'den Berkant'la bir araştırma yaptık. Son 20 yılda reklam ödülü almış, kristal elma almış 39 işi değerlendirdik. 39 reklamı tüketicilere sorduk. Hani bunların hangisi sizce daha iyi diye.
Şey.
Çok keyifliydi. Evet, Berkant Avcı aynen. İşte orada bizim bir hipotezimiz vardı. Kanda duyduğumuz bir hipotezdi. Ya mizah satar. Yani reklamların en beğenilen reklamlar mizah unsuru içeren reklamlardır diye tüketicilere bunu sorduk mesela. Ve 39 tane duygu çemberinden yani her türlü duyguyu değerlendirebilecekleri bir yerden sorduk. Biz çok emindik bu hipotezden. Dedik ki bu çıkacak, biz de bunu hani doğrulayacağız. Hiç öyle bir şey olmadığı gibi. Mesela birinci duygu, en çok reklamların beğenilmesindeki birinci duygu umut çıktı Türkiye'de.
Vay be. Bugünden bakınca mı öyle acaba? Acaba ne bileyim belki 2015'ten de baksak belki mizah çıkıyor.
Belki ama mesela mizah üçüncü çıktı. Yani mizah da böyle kahkahalarla mizah değil de komiklik gibi.
Cem Yılmaz çıktı.
Cem
yani
Yılmaz, Doritos
sırada
gibi Doritos düşünebilin. Opet. Aynen, Doritoslar gibi. Dördüncü de mesela hani mizah demiştik ya. Bizim bu hani yabancılara da anlatırken çok zorlandığımız bir kavram çıktı. Bu 39 tane duygu arasından keder çıktı.
Reklam keder duygusunu tetikliyor.
Evet. Yani keder de bir yerinde olmalı. Mesela ilk en beğenilen reklam bu Türk Hava Yolları'nın Iğdır'da havalimanı bekliyordu çocuklar, hatırlıyor musun?
Umut.
Çünkü umut da var, keder de var, gelmiyor.
Ya gelmezse.
Çünkü bir roller coaster gibi aslında.
Keder yardımcı öğe gibi.
Yardımcı öğe gibi
ben,
ama.
Nasıl bir reklam bu, kederi merkeze
ya
koymuş dedim.
Şöyle alyans reklamları da var. Hani şırıl şırıl ağlatan böyle işte oğlan babasına, sen de bir erkek çocuğu sahibi. Hani oğlan babasını yıkıyor falan, hani onlar da gerçekten bir yeri tetikliyor tüketici. Neyi tetikliyor? Korku filmi gibi düşün. Benim başıma henüz gelmedi. Hani gibi aslında iyi bir yerden hesaplanıyor. Ama dediğim gibi eğer biz bu hipotezimize çok inansaydık ve bunu diretseydik, büyük bir yanlışın peşine düşecektik aslında. Markalar için de bu böyle.
İkide ne vardı?
Umut.
Sevgi mi? Aşk vardı herhalde.
Sevgi gibi bir şeydi galiba, hatırlayamadım. Bak umut, keder dördüncü.
Mizah üç.
Evet, komiklik üç.
İki aşk.
Hazırlayınca gibi. Evet, hatırlayınca kesin söyleyeceğim. Aşktır. Var bir yer.
Arçelik falan belki.
Olabilir.
Olabilir oradan. Güzel. İşini bilen marka içgörüye sahip çıkıyor, evet. Saygı duyuyor.
Saygı duyuyor.
Peki içgörünün, şimdi ben sahada çalışan biri olduğumu varsayıyorum, firma tarafıyım. Benim bir takım ezberlerim oluşuyor. Bu araştırma çıktıları benim bu ezberlerimle mücadele ediyor.
Doğru.
Sürekli. Hep bir rezistans var. Bu noktada en çok imdadına yetişen şey ne oluyor? İçerideki İyi bir yönetici mi veyahut bir başka departman mı, ya da elinde başka silahların da var mı?
Yani en büyük silahım kendim diye. Şöyle yani, şimdi aslında bir soruyu bir şekilde sorup bir doğru soruları sormak burada imdadımıza yetişiyor. İki, bizim sektörün güzel bir yönü var. Ben demiyorum yani, tüketici diyor oluyor. Yani bin tane tüketiciye
sorduk.
Git
bir de sen sor.
İnanmıyorsan bir daha sen sor oluyor. O yüzden arkamızda bir data var, hani veri var. Üçüncüsü, diğer markalarındaki tecrübemizi lanse ettiğimiz zaman, ya bak burada da böyle olmuştu.
Ve çalıştı.
Ve çalıştı, ya da ortalamada böyleydi, sizinki ortalamanın altında veya üstünde şeklinde. Aslında veri bir ikna ediyor. İki, biz insan olarak aslında yani yanlış bir şey değil ama verinin doğruluğuna ve bunun da böyle olması gerektiğini aslında diğer örneklerle, diğer markalarla ve trendlerle ve globalden örneklerle aslında onları ikna etmeye çalışıyoruz, yöneticileri tabii ki. Yani yoksa kendi içindeki insanlar da bazen çok yardımcı olan insanlar var. Ama en nihayetinde o markada çalıştıkları için onlar da. Genellikle bizi onlar, eğer yani markamız bizi partner olarak görüyorsa, ki çok şanslıydım yani 20 küsür senelik tecrübemde hep partner gibi gören markalarla çalıştım. Partner gibi görüyorsa zaten hepimizin onların iyiliği için çalıştığımızı bildikleri için bence orada bir güven ilişkisi bizi hep kurtardı diyeyim.
Güzel. Şimdi çok ütopik bir soru soracağım. Bu da benim yıllardır merak ettiğim bir şey. Şöyle bir algı var Türk televizyonlarında. Vatandaş bunu seviyor, halk bunu istiyor. Uzun, ağlak, kendini tekrar eden, kötüyü tırnak içinde söyleyeceğim. Senaristlere büyük saygım var, isteseler çok iyisini yapabilirler ama daha basit kurgularla işler yapıyorlar ve bu işler satıyor. Sonrasında bunu şöyle lanse ediyorlar. Toplum istiyor diyorlar. Bunu toplum mu istiyor, yoksa toplum mühendisliği denen şey hakikaten çalışıyor mu? Ve yapımcılar, televizyonlar bunu istediğimize mi inandırıyorlar bizi de sonra bunu çıkarıyorlar?
Çok güzel bir soru bu işte, biliyorsun yeni moda diziler var mesela. İşte Kızıl Goncalar gibi işte.
Bir tür renkli Kızıl Goncalar, Kızılcık Şerbeti.
Kızılcık Şerbetleri gibi, aynen.
Bahar.
Şimdi buradaki öyle şeyler aslında toplumun istediğinden çok toplumun zaten hali hazırda geldiği bir noktanın resmi. Yani zaten muhafazakar kesimle modern kesim bir yerde artık daha yakınlaştı. Bunu belki de yıllar sonra dizi sektörüne zaten sirayet edip hani bunu göstermeye başladı. Ama bugün gene aynı şekilde, ne bileyim işte gibi dizisi gibi, değil mi? Yani hiç biraz ters köşe bir yer. Yani muhtemelen ben şeyi çok merak ediyorum. Yani senaryo karar verici birinin önüne gittiğinde o kararı nasıl aldığını merak ediyorum. Çünkü controversial, biraz daha şey olmayan, ana akım olmayan bir iş. Bunu mesela, bunun gibi işler de aslında bir yerde yer buluyor kendini ama tabii ki ana akımda bulmuyor. ya da çok ekstrem ve bel altı şakalar yapan bir stand-upçı da.
İkisi de eksende bunlar.
İkisi de ekseninde burada. Bunlar da kendine bir yer bulabiliyor. Aslında her kesim için şu an bence ekranın diyeyim, daha genel konuşayım. Hı-hı. Çünkü televizyonudur, işte dijitalidir. Güzelliği çok fazla şeyi bünyesinde barındırması. O yüzden toplum derken de ben de sana geri sorurum. Yani hangi toplum? Çünkü toplum o kadar fragmante ki şu an Türkiye'de de, dünyada da bu şekilde bence.
Ben de çok hamasi bir cevap vereyim. Bizim toplum.
Bizim toplum yani. O yüzden o her toplumun her kesimine karşı aslında bir yerden besleyecek. İşte Mubi'de var değil mi? Hani bir yerden. Bir yerden besleyecek yayınlar ve eserler oluyor diyeyim.
Sana gelen oluyor mu bu dünyadan?
Yok. Ben çok hayalimdi bu da bu arada. Hani dizileri test edelim. Hı-hı. Filmleri önden test edelim. Yapılıyor dünyada. Türkiye'de denemeler oldu. Ama çok çünkü Türkiye'de bunun için tabii ki çok iyi bir pazar. Çünkü çok ihraç ettiğimiz bir ürün. Diziler şu an olmadı. Ama biz şu an hani ufak bir hani teaser vereyim o zaman. Şimdi biz dizilere değil ama ünlüler için çok büyük bir araştırma yaptık. Bütün sektörlerden bir takım ünlüleri değerlendirdik. Çok onların güzel. Konumlamasını, hangi sektöre yakıştığını. Umarım onu da yakında lansmanını yapacağız. O çok eğlenceli oldu.
Bu acaba reklam ajansları için de harika bir şey olur.
Evet. Evet. Hem reklam ajansları hem markalar için hangi ünlü nasıl görülüyor? Hmm. İşte o ünlü, atıyorum X ünlüsü. Mesela şimdi Demet Evgar, işte geçen gün bir pazarlama jürisindeydim. Yani bir kadın bir dondurmadan çıkıyor, bir deterjandan çıkıyor, bir dizide, yani sürekli bir sürü ürünün celebrity'si ya da işte Arasilen Bulutlu, hem Vodafone'un, şimdi tekrar Garanti'nin hani ünlüsü oldu.
Bir ara Beren Saat öyleydi. Beren Aynı Saat. Anda bir atıştırmalık reklamı, bir deodorant reklamı, bir tane daha vardı, kafa karışıyordu.
Evet.
Hangisini koltuk altıma süreceğim?
Umarım karıştırmamışlardır. Ya da Zahide Yetiş biliyorsun. Hani bir bebek bezi, bir işte şey.
Ünlüler dedin. Bir ara hep şey çıkardı. En güvenilir ünlü Seda Sayan.
Evet.
Bu gerçek bir araştırma çıktısı.
Gerçek bir araştırma çıktısı. Biz değişik insanlar.
Kaynaklarını hiç hatırlamıyorum. Ama hep bu konuşulurdu her sene.
Ve çok da uzun seneler boyunca da hani tahtından inmedi Seda Sayan.
Yani yedinci evliliğini yaparken en güvenilir. Eşleri niye güvenmiyor bu adama? Sorasım geliyor.
Evlilik programı sunuyordu galiba bir ara bize. Hani tabii işte çok samimiyet Türkiye'de çok büyük bir kapı açıyor. Hani markalar için. Hem ünlüler için hem markalar için. O samimiyet, o bizdenlik. Hani bizden olma ama hafif de bir farklı olma hali çok işliyor. Yani güvenilir buluyorlar.
Peki biraz daha işin mutfağına girmeye devam edeceğim. Çünkü çok güzel şeyler çıkıyor. Böyle bir best case, hatta Türkiye'yi de aşan bir hikaye. Bu topraklardan çok çıkıyor böyle şeyler. Evet. Her sektörde de muhakkak oluyor. Sende de vardır böyle bir şey diye düşünüyorum.
Bende de evet, bir tane aklıma geldi. Unilever'le yaptığımız bir iş vardı. Hani ödüllü de bir iş olduğu için kendim demiyorum da hani zaten.
Jüri verdi.
Jüri verdi diyorum ona sığınarak. Unilever'le bundan işte gene Vissite'i ilk kurduğum yıllarda 2017 yılı gibi bir şeydi. 2018 olması lazım. Onlar bize geldiler, bu hatırlar mısın bilmiyorum, yani biliyorsundur işte Magnum çubuğundan çıkan kodu bir sisteme yüklersiniz.
Evet. Araba o arabaları çıkan alan var mı?
Varmış.
Kim bunlar?
Varmış ve o da Milli Piyango'dan sonraki en büyük çekilişmiş Türkiye'deki.
Üç tane araba falan.
Üç tane araba böyle. Maserati'ler, evet. Ferrari'ler. Onu veriyorlardı ve Unilever de geldi bize, dedi ki yani bu veri bizim elimizde var. Her sene işte 1.2 milyon insan çubuktan çıkan kodu dolduruyor ve yazıyorsun işte, yani işte Ebu Bekir Kaplan, yaşım şu, TC'm bu, hani KVKK'sı alınmış bir data, inanılmaz bir data yani. Ama biz bunu hani tam istediğimiz gibi kullanamıyoruz dediler zamanında. Biz de onlara, şimdi konumuz podcast, konumuz da oyunlaştırma. biz de onlara şöyle bir şey yaptık. Onlara aslında bu, yani şey, bütün girdileri girdikten sonra kişisel bilgilerini ve kodunu, küçük bir link hazırladık. Gene Poltio diye benim de ortağı olduğum bir kurumla. Poltio ile Vissite beraber çalıştı. Ve onlara işte senin Magnum hazın hangisi diye tüketici bir şey gördü, bir link gördü.
Kesinlikle katılıyorum gibi bir şık yok.
Yok, kesinlikle katılıyorumlar yok. İşte satın alma niyetinizi nasıl açıklarsınız? Yok.
Ne ama, katılıyorum ne katılmıyorum.
Ben hiçbir zaman kurmadığım bir cümle. Ama orada şey var, zorunlu da değil bu arada. Hiç bu araştırmaya katılmazsanız, zaten bunu araştırma olarak görmüyor. Hani genç tüketici nasıl, ne zannediyor? Ben onu aslında magnum hazzımı bulacağım diyor.
Bu tease eden bir soru aslında.
Evet, böyle kendini de bulmak istiyorsun. Orada şey var işte, mesela işte evli misiniz, bekar mısınız yerine bir parti olsa seni nerede görürdük? Ne partisi? Evde çocuklar var. İşte flört ederken görürdünüz vesaire gibi seçenekler var. Ya da o zaman vegan magnum çıkmamıştı. Ona bir hazırlık yapmak istiyorlardı. İşte beslenme şeklinizi en iyi hangisi tanımlar? İşte etten başka bir şey yemem. Ya da işte ben kesinlikle hayvansal ürün tüketmiyorum gibi. Hani işte ketojenik beslenme gibi 4-5 seçenek. Hepsi fotoğraflı, hepsi çok albenili. Ve çok böyle doldurması kolay, eğlenceli seçeneklerle. İşte dışarıdan sipariş verip vermediğini de anlamak istiyorduk. Ve biz sıfır saha maliyetiyle 696 bin kişiye bunu doldurttuk.
Çok iyi bir sayı.
Yani bu işte normalde şöyle düşünün. Türkiye Araştırmacılar Derneği Türkiye temsiliyetini 800 kişi olarak belirliyor. Biz yani bunu 90 katı kadar insana doldurttuk bunu. Ve bu tabii sonra bunu Unilever'in pazarlama ajansına ve dijital ajansına da verdik. Ve onlar da lookalike'lı bunu çok daha fazla çoğalttılar. Ve mesela bir case'i sadece anlatabilirim. Çok case oldu ama vegan magnum lanse olduğu zaman Getir üzerinden lansmanı yapıldı. Biz %4, o zaman %4 olan vegan popülasyonunu zaten içeride bulduğumuz için o insanlar ve ona benzer lookalike'la çoğaltılmış insanlarla aslında Unilever sadece datayı ve içgörüyü almadı. Yani kimler vegan, kimler işte atıyorum evli gibi bir içgörü almasına ek olarak pazarlama aracı olarak da bir puşla bütün veganlara, Getir üzerinden sipariş veren veganlara, hani mavi gözlü zenci gibi oldu bu, onlara veganlara bunları push edip bütün lansmanı da yapabildi. Bu da gerçekten hem Türkiye'de o zaman Araştırmacılar Derneği'nin düzenlediği Baykuş Ödülü'nde en, yani Türkiye'deki en iyi araştırma ödülünü aldı. Ve takdir edersiniz ki yani bir girişimcinin hayalidir yani birinci yılda en büyük ödülü almak. Jüri özel ödülü gibi bir ödül.
İlk filmiyle Oscar alan
yönetmen. İlk filmiyle Oscar gibi. İlk romanı hani Nobel aldım.
Aşkar Ferhadi'yi alkışlıyoruz.
hem de Unilever'de de böyle globalde de bir best case olmuştu. O yüzden bunu anlatabilirim. Yani hem oyunlaştırma kullanmıştık orada hem
güzel
de bence değişik bir hikayeydi.
Aslında çok işte basit bir içgörü var burada. Yani araştırma işini yapanların bu kesinlikle katılıyorum konusundaki içgörüyü yakalayamamaları şu an bir kez daha düşündürttü beni. Hı hı. Sadece soruyu değiştirdiniz aslında.
Aslında
aynı cevabı başka şekilde.
Ve fotoğraf koyduk. Evet. Yani hiç veya işte bir site'dayken de.
Veganım dedirtmeden bir insanın vegan olduğunu anlayabilirim.
Evet.
Abi kebaba gidelim mi? Hayır et yemiyorum. Aldım.
Bu yani daha hani değil mi öyle binlerce seçenek arasından evet. Bir şey seçmeden.
Niye çat diye net bir soru ve cevap bekleniyor.
Ve niye fotoğraflı değil mesela? Niye eğlenceli değil? Niye albenili değil? Yani genç evet. Bir kesime de hitap ediyoruz. Hani özellikle magnum kullanıcıları, tüketiciler açısından. Çok ufak bir tweakle ama bu şey gibi hani böyle Picasso biliyorsun hani müzelerinde işte kübik resimler yapıyor. Mesela işte atıyorum İspanya'da müzesini, yani çok eserli bir müzesini ziyaret ettiğinde şeyi de görüyorsunuz. Picasso çok bayağı hani inanılmaz güzel ve gerçekçi portreler de yapabilen evet. Bir adam. Yani onu yapmadan dekompoz edemiyor aslında.
Umut Sarıkaya'nın bir karikatüründe olabilir emin değilim ama işte halktan iki insan konuşuyor. Abi istese çizermiş biliyor musun falan. Çizermiş.
Gördüm çizmiş.
Şimdi konu böyle laf lafa açtı. Güzel yerlere de gitti. Yavaştan sonuna da geliyorum. Tabii. Bir kapanış soruları soracağım. Şunu merak ediyorum. Çalıştığın şirketlerin yüzde kaçı gerçekten sağlıklı bir sonuç almak için araştırma yaptırıyor?
Dediğim gibi ben şanslıyım bence. Ya da o insanlar bana geliyor. Yani burada hani hakikaten hangisi olduğunu bilmiyorum yani. Benim böyle olduğumu bildiği için mi müşteriler geliyor? Hani sen de biliyorsun.
Ben de soruyu biraz bu arada araştırma şirketleri gibi sordum.
Evet.
Biraz değiştirip bir kez daha sordum.
Yani ben şanslıyım dediğim gibi %80 diyebilirim.
Çok güzel.
Çok o yüzden evet çok şanslıydım ve güzel de insanlarla çalıştım.
Bu az önce bahsettiğin yenilikler globalde de diğer şirketlerde de artık kullanılmaya başlandı mı? Yoksa hala old school gidenler çoğunlukta mı?
Yok kullanılıyor. İşte çok fazla tabii ki yapay zekayı da mesela entegre eden firmalar var. Biz de gene YouGov'da hani satın aldığım şirkette de devam ediyorum ben genel müdür olarak. Orada da mesela biz de bu yaptığımız yapay zeka tool'larıyla segmentasyonu artık oradan da yapabiliyoruz. Sosyal medya konusu da tabii geldi bir yere ama tabii sonra bu kanunlar çıkınca hedefleme konusundaki, cookie'ler konusundaki şeyler biraz yavaşladı orası. Ama ben öyle tam bir doğru aralıkta hani o
etik çizgiyi koruyarak
yapabildim. Zaten sonra da satıldığı için panele geçtim.
Peki ülkeden ülkeye böyle çok bariz farklar var mı?
Var var, çok var. Yani şimdi aslında bir standartizasyon gibi. Bu tamamen mesela ülkelerin ve kültürlerin nasıl söyleyeyim bir abartma payıyla alakalı gibi bir şey. Yani Suudi Arabistan, ben şimdi Mene'ye de bakıyorum biliyorsun. Suudi Arabistan'da bir konsepti gösterdiğinizde %95 kişi beğendim diyor. Aynı konsepti Türkiye'de gösterdiğinizde, ortalamadan bahsediyorum, %75 gibi bir beğeni alıyor. Japonya'da, şimdi Japonlar kimseye, bilgisayara karşı bile olsa yalan söyleyemiyorlar. Yani çok öyle yetişmiş, çok farklı bir toplumlar. O yüzden bir konseptin, aynı konseptin beğeni oranı konseptten bağımsız olarak %15'lerde falan ortalama. Yani %15 Japonya, işte atıyorum 85'ler Meksika, 75'ler Türkiye, 95'ler hatta 99'lar Suudi Arabistan. Mesela Suudi Arabistan'da şu açıdan iş yapmak çok zor bilmiyorsanız. Yani herhangi bir insanın herhangi getirdiği bir reklam mükemmel. Yani orada o artık o hani kim çok çok beğendim diyor, onu kalibre nasıl ediyorsunuz, o sihri, o kendi hani dokunuşunuz nasıl veriyorsunuz?
Yani bir insight önemli. Alamıyoruz doğru düzgün aslında. İşte
almak için farklı yani çok,
çok zorlamak gerekiyor. Okay.
Yoksa diğer türlü zor. Böyle farklılıklar var ülkede.
Evet, bu enteresan oldu. Buradan şeye de geliyor galiba. Fikrini daha rahat açıklayabilen ülkeler bu konuda daha doğru içgörü veriyor ki doğal olarak. Bu da ülkenin geçmişiyle, genel yapısıyla da direkt alakalı.
Hayır diyememe
kıta
oranı.
Kıta Avrupa'sı biraz daha
kıta Avrupa'sında rahattır. Aynen 55'ler 60'lar çünkü gayet ortalama.
Çok aslında net bir hikaye de çıktı buradan, güzel, sevdim. Şimdi bir kapanış cümlesi rica edeceğim. Bu yayını izleyen potansiyel araştırmacılara olabilir, öğrenci arkadaşlarımız olabilir veya şirketlere olabilir. Araştırmayla ilgili bir beylik cümle alalım senden, onu da manşete taşıyalım.
Zorlu bir şey oldu birden kendimi. Ya bence veriyi merkeze alarak aslında verinin üzerine biraz sihir katma sanatı araştırma. Yani salt veri üzerinden okumak değil de onu işte insan psikolojisiyle, biraz gelecek trendleriyle, biraz dışarıdaki hikayelerle harmanlayıp bir öykü oluşturmak, bir içgörü oluşturmak bence kerteriz noktamız olmalı. Bunu yaparken de kesinlikle eğlenmeliyiz diye düşünüyorum. Yani çok da böyle işte biz beyin cerrahı değiliz. Markalara yardımcı oluyoruz ve bu çok keyifli bir iş. Ve bunu da hakkıyla eğlenerek yapmak çok önemli diye düşünüyorum.
Zaten güler yüzünden de bunu teşekkür anlıyoruz.
Ederim.
Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti.
Benim için
umuyorum ki tekrar yapacağız.
Umarım.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.